Sevgili dinleyenler, herkese günaydın. Bugün günlerden 10 Mayıs Cuma. Mikrofonda bildiğiniz gibi ben İpek, haberleri sizlere aktarmaya geldim. Umarım gününüz güzel başlamıştır. Bugünün bülteni Türkiye İş Bankası ile birlikte ulaşıyor. 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası, asırlık çınar olarak nitelendirilen kurumlar arasına girmenin heyecanını yaşarken, yeni çınarlar yetiştirmek üzere Tema Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ile değerli bir yolculuğa çıkıyor. 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 ilde 81 orman projesi, Türkiye İş Bankası'nın 100. yılına özel olarak yeniden hayata geçiyor. Ayrıntılar bültende. Türkiye'den haberlerle başlayalım. Yerel seçimlerde başarı kaydeden CHP'li belediyelerde bazı atamalar, akraba kayırmacılığı tartışmalarına yol açtı. Kamuoyunda tepki çeken bazı atamaları doğrudan engelleyen CHP yönetimi, benzer atamaların önünü kesmek için daha katı önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Planlamaya göre, CHP Genel Merkezi bir yandan eğitim, danışma ve denetleme birimleriyle belediyeleri takip edecek, diğer yandan İstanbul Planlama Ajansı modeli diğer belediyelere yaygınlaştırılacak. 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılanmasına ilişkin hak ihlali kararı verdiği iş insanı Osman Kavala, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada yeniden yargılanma talebinde bulundu. T24'ten Asuman Aranca, eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, plakası verilmeden sadece markasından bahsedilen tetikçi Eray Özyağcı'nın Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı aracın görüntülerine ulaştı. Söz konusu kayıtların ardından aracı Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kullandığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Diğer yandan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşma tarihini 1 Temmuz olarak belirledi. Türk Tabipleri Birliği, okul müdürü İbrahim Oktuğan'ın okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili hekimlik ve öğretmenlik mesleklerinin itibarsızlaştırılması, hekimleri ve öğretmenleri şiddetin hedefleri haline getirmekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal yapıda onarımı zor etkiler bırakmaktadır, açıklamasında bulundu. Şimdi sırada dünyadan bazı haberler var. Rusya ile devam eden savaş nedeniyle askeri ihtiyacı olan Ukrayna, bazı mahkumların askerlik hizmeti için gönüllü olmasına izin vermeye karar verdi. Ukrayna parlamentosu, bazı mahkumların askerlik hizmeti vermesine izin veren bir yasa tasarısını meclisten geçirdi. BBC Verify ekibi, uydu görüntüleri üzerinden yaptığı araştırmayla, İsrail'in Gazze'ye saldırmasından bu yana hayati önemdeki su tesislerinin yarısından fazlasının hasar gördüğünü veya yok edildiğini ortaya çıkardı. Ayrıca araştırmada hastalıkların yayılmasını önlemede kritik öneme sahip 6 atık su işleme tesisinden 4'ünün hasar gördüğü veya tahrip edildiği tespit edildi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkedeki düşük doğum oranlarına ilişkin sorunların çözümü kapsamında bir bakanlık kurmayı planladıklarını söyledi. Yoon, ulusal bir acil durum olarak görülebilecek düşük doğum oranının üstesinden gelmek için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğiz ifadesini kullanarak yeni yasa tasarısının meclisten geçmesi için muhalefetin de desteğini istedi. ABD'nin Pasifik'teki 7. filosu, ABD donanmasına ait savaş gemisinin Tayvan boğazından geçtiğini bildirdi. Açıklamada, geminin geçiş için boğaza kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı vurgulanarak, ABD Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve hareket etmeyi sürdürecektir ifadelerine yer verildi. Eurovision 2024'te İsrail'i temsil eden sanatçı Eden Golan, prova sırasında yuhalandı. Seyirciler Özgür Filistin sloganları attı. Birleşik Krallık, ülkedeki Rusya savunma ateşesini, ilan edilmemiş bir askeri istihbarat memuru olduğu şüphesiyle sınır dışı etmeyi planladığını duyurdu. Birleşik Krallık İçişleri Bakanı James Cleverly, Rusya'nın ülkede sahip olduğu bazı mülklerin istihbarat amaçlı kullanıldığı gerekçesiyle diplomatik statüsünün iptal edileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı Zafer Günü anma konuşması sırasında Batı'yı küresel çatışma riskine sebep olmakla suçladı. Putin, hiç kimsenin dünyanın en büyük nükleer gücünü tehdit etmesine izin vermeyeceği uyarısında bulunarak, "Stratejik güçlerimiz her zaman savaş alarmındadır," dedi. Sudan başlıklı bir haberimiz var. Sudan'da geçen yılın Nisan ayında patlak veren iç savaşta şu ana kadar 150 bine yakın kişi hayatını kaybetti, milyonlarcası da yerlerinden edildi. Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların gölgesinde kaldığı için yeterince gündeme gelmeyen insanlık trajedisinin dünyanın en büyük açlık krizini tetikleyebileceği yönünde uyarıda bulunuyor. Ülkenin diktatörü Ömer el-Beşir'in 2019'daki darbe sonucunda 30 yıllık iktidarını kaybetmesi, Sudan ordusuyla paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri RSF arasında bir güç mücadelesine yol açtı. Orduyla RSF bir yıldır Hartum ve civarındaki bölgenin kontrolü için savaşıyor. Yazının devamı bültende. Sırada ekonomi ve finans haberleri var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılının ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı yönlü güncelleyerek %38,0'a çıkartma kararı aldı. Kurumun 2025 yıl sonu için manşet enflasyon beklentisi %14,0 seviyesinde belirlenirken 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %9,0 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mayıs'ta sona eren haftada bir önceki haftaya göre 2,8 milyar dolara artışla 126,9 milyar dolara, net uluslararası rezervler ise 7,1 milyar dolara artışla 21,1 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde swap hariç net rezervler ise 9,8 milyar dolar artışla eksi 38,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancı yatırımcılar 3 Mayıs'ta sona eren haftada 309,1 milyon dolarlık net hisse senedi ve 761,1 milyon dolarlık net dibs alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancının son iki haftada yaptığı toplam alım 1,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, 3 Mayıs'la sona eren haftada kur korumalı mevduat stokunun 24,9 milyar TL azalışla 2 trilyon 232 milyar TL seviyesine gerilediği duyurdu. Birleşik Krallık Merkez Bankası, Mayıs ayı toplantısında politika faizini %5,25 seviyesinde sabit bırakma kararı aldığını açıkladı. Karar sonrasında açıklama yapan Birleşik Krallık Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun düşük kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. İşlerin doğru yönde ilerlediği konusunda iyimseriz," dedi. İş dünyası ve teknoloji haberleri var sırada. Hong Kong Temyiz Mahkemesi, hükümeti haklı bularak ülkenin Çin'den bağımsızlığını kutlayan Glory to Hong Kong marşını yasakladı. Mahkeme kararı nedeniyle Google'ın, medya platformlarının ve diğer sosyal medya şirketlerinin Hong Kong'da şarkıya erişimi engellemeleri gerekiyor. Elon Musk'ın beyin teknolojisi şirketi Neuralink, ilk insan hastasının beynine yerleştirdikleri cihazda mekanik problemler yaşandığını açıkladı. İnsan beyni hayvanlarınkinden daha büyük olduğu için problemin hayvan deneylerinde ortaya çıkmadığı belirtiliyor. Alibaba, yerelde veri saklanmasını gerektiren kurallar nedeniyle Vietnam'da bir veri merkezi açmayı planlıyor. Yasanın 2022'de etkili olmasından itibaren şirket, bilgisayar sunucuları için Vietnam merkezli telekomünikasyon şirketleri Vitel ve VNPT'de yer kiralıyor. TikTok ve çatı şirketi ByteDance, ABD hükümetinin yeni onayladığı TikTok yasasının kişisel özgürlükleri koruyan anayasanın birinci değişikliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yasaya dava açtı. TikTok, milyonlarca Amerikalının kendi fikirlerini paylaşmak ve özgürce iletişim kurmak için kullandığı uygulamayı kaldırmanın anayasaya uygun olmadığını belirtti ve şirketin 270 günde satılamayacağından şikayet etti. Microsoft Başkanı Brad Smith, çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden'la Wisconsin'e düzenlediği ziyarette eyalete 3,3 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımla şirket, Wisconsin'de yeni bir veri merkezi açmayı ve üretimdeki AI işleri için yerlileri eğitmeyi planlıyor. Son olarak Boeing kriziyle ilgili bir haber var sırada. 8 Mayıs çarşamba günü İstanbul Havalimanı'na iniş yapan lojistik firması FedEx'e ait Boeing 767 tipi kargo uçağının ön iniş takımının arızalanmasının ardından kaptan pilot gövde üzerine iniş yaparak olası bir faciayı engelledi. 9 Mayıs Perşembe günü ise Köln-Antalya seferini yapan Corendon Airlines'a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının Antalya Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patlayarak ön iniş takımları hasar gördü. Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak yine Perşembe günü bu sefer de Senegal'den Mali yönüne gitmek üzere havalanan Air Senegal'e ait Boeing 737-300 tipi bir yolcu uçağı kalkış esnasında pistten çıktı ve 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Boeing'in ürettiği uçakların 2 gün içinde 3 kazayı karışması neticesinde dikkatler yine bir süredir yaşadığı kalite kontrol kaynaklı krizle tartışmaların merkezinde yer alan şirkete döndü. Haberin devamına bültenden ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, bugünün bülteni Türkiye İş Bankası ile birlikte ulaştı. Mikrofonda ben İpek. Sizlere şimdiden harika bir hafta sonu diliyorum. Ben ailemle geçireceğim bu hafta sonunu, o yüzden oldukça heyecanlıyım. Pazar günü tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.